Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 30 Mer 1401 Hicri Kameri 25 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 22 Ekim 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşam yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Amerika'nın İran'a yeni yaptırımların uygulanması üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi yaptırımlar altında İran ihracatının arttığını söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Paşinyan ile görüşmedi, İran'ın bölge sınırlarında herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu belirtti. İran, Ermenistan'ın Tebriz Başkonsolosunu açmak için hazır olduğunu duyurdu. Genelkurmay Cemşidiyan, iktidar tatbikatının Kuzeybatı bölgesinde sürdürülebilir güvenlik sağlamak için olduğunu belirtti. Maria Zaharova, Rusya'nın İran'dan İHA satın aldığı iddiaların haksız varsayımlardan başka bir şey olmadığını söyledi. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları toplantısı Türkiye'de düzenlendi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yaptırımlar ve tehditlere rağmen ülkenin ihracat rakamlarından arttığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ulusal İhracat Günü etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Reisi, Ulusal İhracat Günü dolayısıyla ihracat sektörünü tebrik ederek, halihazırda yaptırımlar ve tehditlere rağmen ülkenin ihracat rakamlarının arttığına tanık oluyoruz dedi. Son yılda İran'ın ihracatı %40 arttığını anlatan reisi, bu yıl petrol ihracatında %13 artış yaşandı. İhracat rakamlarındaki artış, ihracatçıların kararlarının bir göstergesidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi, büyüyen İran'ın ekonomisinin düşmanları rahatsız ettiğini belirtirken, yaptırımlar ülkenin ekonomik büyümesi, ihracatı ve üretimini engellemek için uygulanıyor. İran düşmanları ülkemizin üretici değil, tüketici olmasını istiyor. Onlar İran'ın bölgede ihracat alanında söz sahibi olmasına öfkeleniyor değerlendirmesinde bulundu. Düşmanların öfkesinin İran'ı durduramayacağını vurgulayan reisi, İranlı üreticiler ve ihracatçıların yaptırımları delme konusunda uzmanlaştığını da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan görüşmede İran'ın dış politikasında Ermenistan dahil komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin önemini işaretle İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında daimi barışın tesisini ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünü destekleyip bölge ülkelerin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını kaydetti. Emir Abdullahyan ayrıca İran'ın bölgede yabancı güçlerin varlığına karşı olduğuna işaretle 3+3 formatı gibi bölge içi fırsatların kullanılmasına vurgu yaptı. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca İran ve Ermenistan'ın 700 milyon dolara ulaşan ticaretinin 1 milyar dolara ve daha sonraki adımlarda 3 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtti. Görüşmede Nikol Paşinyan, İran'a bölge gelişmelerine ilişkin ilkeli yaklaşımları ve Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yardımından dolayı teşekkür etti. Paşinyan, İran'ın görüşmelerde tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin mantıklı tutumunu tasdik ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kapan Başkonsolosluğu'nun açılmasını tebrik ederek, bunun iki ülkenin ilişkilerin gelişmesi için iradesini gösterdiğini ifade etti. Bu arada Erivan'daki temaslarını sürdüren Emir Abdullahyan, bugün Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile de görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan, İran'dan İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri ve mantık çerçevesinde hareket ettiğini ve yaptırımların iptaline ilişkin görüşmelerde Amerikan tarafına hiçbir taviz vermeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Ermenistan Başbakanı ve diğer yetkilileriyle yaptığı görüşmede Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gerginliklerin sona ermesi ve iki ülkenin toprak bütünlüğünün dikkate alınması gerektiğini vurguladım dedi. Kuzey-Güney Koridoru çerçevesinde İran-Ermenistan arasındaki geçiş güzergahı konusunda Ermeni yetkililer ile iyi görüşmelerde bulunduğunu belirten Abdullahyan, Ermenistan'ın transit yolunun güçlendirilmesinin Kuzey ve Güney Koridorlarına yardımcı olabileceğine inandıklarını söyledi. Abdullahyan, ticaret borsamızın hacminin yakın gelecekte 700 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkacağı konusunda Ermeni yetkililerle mutabık kaldık ifadesini kullandı. Abdullahyan ayrıca Ermenistan ile turizm alanında anlaştıklarını bildirdi. Yaptırımların kaldırılması amacı ile yapılan görüşmelerin son durumunu değerlendiren Abdullahyan, Amerikalıların sözleri ve davranışları çelişkilidir. 3 gün önce Amerikalılardan bir mesaj aldık ve ajansın suçlamalarının çözülmesi gerektiğini vurguladık ifadelerinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, Amerikalıların sözde bir şey söyleyip pratikte farklı bir şey yaptıklarını belirterek Amerika'nın tavrını ikiyüzlü niteledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Erivan'da İran okulunu ve Ermenistan'daki İranlı vatandaşları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik çelişkili tavırlarına dikkat çekerek, Tahran'ın onların bazı mesajlarıyla İran'da kargaşa ve isyan eylemlerini tertip ederken, İran ile müzakerelerin sürmesini istemelerine izin vermeyeceğini kaydetti. Emir Abdullahyan, Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin anlaşma konusunda endişeli olduğunu söylerken, medyada müzakerelerin Washington'un birinci önceliği olmadığını ifade etmesinin kabul edilir bir durum olmadığını, Amerika'nın bu tavrının ikiyüzlü olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın Tebriz Başkonsolosluğunu açmak için hazır olduğunu belirtti. Abdullahyan bugün Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüşmesinde iki ülkenin çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda münasebetlerini geliştirme yollarını ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Tahran'ın dış politikasında komşularla işbirliğinin öncelik arz ettiğini işareti, ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ilkesine ve İran'ın diğer komşuları gibi Ermenistan'ın güvenliği ve bütünlüğünün korunmasına vurgu yaptı. İki ülkenin ticaret hacminin artması öneminin altını çizen İran Dışişleri Bakanı, İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Garibaf'ın mesajını Ermenistan Milli Meclis Başkanı'na da iletti.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı Koordinatörü General Ali Ekber Purcamşidiyan, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nce ülkenin kuzeybatısında düzenlenen iktidar tatbikatının sürdürülebilir güvenlik ve İran'ın ulusal çıkarlarının temini için tertip edildiğini belirtti. Aras bölgesinde düzenlenen tatbikatı değerlendiren General Purcamşidiyan, güçlü İran sloganı ile düzenlenen tatbikatın Kara Kuvvetleri'nin tatbikat takvimi çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti. Komutan Purcamşidiyan, tatbikatın Aras bölgesi, Doğu Azerbaycan ve Erdebil eyaletlerinde tüm komşulara ve dostlara barış ve dostluk mesajıyla düzenlendiğini işaretle, bu tatbikatın düşmanlara mesajının güç gösterisi, direniş ve düşmanlıkları ve komplolarına karşı koymaktan ibaret olduğunu vurguladı.
İran, batırıların Rusya'ya İHA tedarikine ilişkin iddiaları reddetti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Avrupa Troikası'nın İran'ın Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı yönündeki iddiasını reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Avrupa Troikası'nın İran'ın Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı yönündeki iddiasını reddetti. Kenani Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin ülkelerin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukta yer alan amaç ve ilkeleri tam olarak saygı göstermesi gerektiğini her zaman vurguladık dedi. Kenani siyasi bir süreçle Ukrayna'da savaşın derhal sona ermesi ve barışın sağlanmasına desteklediklerini ifade etti. Sözcü Kenani her türlü sorumsuzca eyleme yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz ve İran ulusunun çıkarlarını savunmaktan çekinmeyeceğiz ifadesini kullandı. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia da İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı tedariki yaptığına dair iddiaları yalanlamıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam eden batılı ülkelerin Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın tehlikeli çizgisine yaklaştıklarını söyleyip İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiği iddialarını reddetti. Basın toplantısında Rusya'nın İran'dan insansız hava araçları satın aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Zaharova, ayrıca Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiği için Rusya'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'dan silah tedarik ambargosuna ilişkin kararını ihlal ettiğine dair yöneltilen suçlamaların objektif olmadıklarının altını çizdi. Sözcü Amerikan medyasında bazı bağımsız isimsiz kapalı kaynaklar tarafından yayılan İran ihaleleri ile ilgili söylentiler son günlerde hem İranlı hem de Rus temsilciler tarafından yararlandı. Hem bize hem de Tahran'a yöneltilen bu tür iddialar hakkında yorum yapmaya gerek var mı? Sanmıyorum ama siz tüm bunlar hiçbir şey ile desteklenmeyen düşünceler ve haksız varsayımlardan başka bir şey değil ifadelerine kullandı. NATO ülkeleri adeta birbirleriyle yarışırmışçasına Kiev rejimine silah ve mühimmat pompalamaya, istihbarat verileri sağlamaya, asker eğitmeye ve çatışmaların yürütülmesi konusunda rehberlik etmeye devam ediyor diye konuşan Zaharova, Batılı devletlerin Kiev'e sağladıkları askeri yardımın toplam tutarının 42.3 milyar dolara ulaştığı bu rakamın yarısından fazlasının ise Amerika tarafından sağlandığını vurguladı. Sözcü Kiev rejimine bu karar muazzam miktarda da para tahsis eden ve silah sağlayan ülkeler bu aşırılık yanlısı faaliyetlerin dönürleri sponsorlardır ifadelerine kullandılar.
Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın teknik komitesi toplantısı düzenlendi. Toplantıda İran'ın Dünya Kupası'ndan kaldırılması konusu gündeme bile getirilmedi. Son günlerde bazı yabancı medyası İran'ın Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'ndan kaldırılmasına dair bir takım iddiaları gündeme getirerek bu konunun FIFA'nın teknik komitesinde ele alınacağını ileri sürmüştü. Ancak Marca sitesinde FIFA teknik komitesi toplantısında İran'ın kaldırılması konusunun asla gündeme getirilmediği belirtildi. İran futbol milli takımı 21 Kasım tarihinde ilk karşılaşmasını İngiltere ile yapacak. Ardından Galler ve Amerika takımlarıyla sahaya çıkacaktır.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından bu ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk ile İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamadan son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 209 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.543'e, vaka sayısı 7.555.903'e yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.330.278'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Toplantısı Türkiye'de düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul Konrad Otel'de düzenlenen Hakikat Ötesi dönemde dezenformasyon ve İslamofobi ile mücadele konulu İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı İstanbul'da başladı. Hakikat Ötesi dönemde dezenformasyon ve İslamofobi ile mücadele konulu konferansın ilk gününde kıdemli memurlar toplantısı yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Enformasyonun ve iletişiminin önemine değindi.
Haber kaynaklarının çeşitlenmesi, medyanın özellikle sosyal medyanın günlük hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlaması pek çok avantaj yanında beraberinde hayati riskleri de getirmektedir. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon bu tehditlerden en fazla öne çıkanlardır. Maalesef bugün yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır. Hiçbir sınırın, ahlakın, etik değerin, otokontrolün olmadığı bu mecralar bir iletişim aracı olmaktan ziyade insanları düşmanlaştıran, kutuplaşmayı artıran, nefret ateşini körükleyen birer operasyon aygıtına dönüşmüştür. Dijital terör sadece demokrasiye, sadece toplumsal barışa değil, onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine de açık tehdit oluşturmaktadır.
57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katıldığı konferansta İslam dünyasında medya, iletişim ve enformasyon alanlarında işbirliğini derinleştirecek hususlar görüşülüyor. Konferans boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerine dezenformasyonla ve İslamofobiyle mücadele hakkında programlar geliştirmesinin önemi aranacak. Dönem başkanlığı Türkiye'ye devredilecek. 2 gün sürecek konferansın yarınki gününde ise bakanlar oturumu gerçekleştirilecek. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı'nın dönem başkanlığını Türkiye'ye devredecek. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunacağımız anayasa değişikliği teklifi yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kırıkkayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil," dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği teklifini işaretle "Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerinin devamında faizin tek haneli rakama ineceğine işaretle vatandaşları faiz zulmünden kurtaracaklarını ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim ve İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdüllatif Reşid'i tebrik etti. Görüşmede komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenliği, istikrar, ve refaha katkıda bulunacak şekilli her alanda geliştirmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyon kapsamında Silopi-Cizre karayolunda içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu. Yapılan araştırmada ticari taksideki 3 şahıstan birinin Baran Ahmet Kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin silahlı terör örgütüne üye olma, suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Baran Ahmet Kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin 2005 yılında terör örgütüne katıldığı belirtiliyor.
Ve Irak'ta kaynaklar Bedir Teşkilatı yetkililerinden birine Bağdat'ın doğusunda suikast düzenlendiğini bildirdi. Şafak News'un haberine göre Irak polisinden bir kaynak, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin Bedir Teşkilatı'nın üyelerinden Ali El Azari'ye suikast düzenlendiğini duyurdu. Bedir Teşkilatı'nın başkanlığını Hadi Amiri yapmakta.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Ermenistan'da yeni başkonsolos açması üzerine. Dün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Ermeni mevkitaşı Ararat Mirzoyan'ın katılımıyla Kapan'da İran'ın başkonsolosluğunun açılışı resmen gerçekleşti. Bakan Emir Abdullahyan bu törende yaptığı açıklamada İran'ın Kapan'da başkonsolosluk açma kararı iki ülke halkı arasındaki uzun süredir devam eden ve tarihi ilişkilerin derinliğini gösteriyor dedi. Ermeni mevkitaşının davetini icabetle evvelsi gün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Ermenistan'a giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermenistan güvenliğini bölge güvenliği olarak gördüklerini belirterek, "Politikamız Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermektir" ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümetinin dış politikasında komşu ülkelerle münasebetlerin geliştirilmesi öncelik arz etmekte. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Irak, Afganistan, Pakistan, Katar ve Umman başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye gösterdiği büyük gayretin sonuçlarını komşularla dış ticaretindeki artışta görmek mümkündür. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan İran gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi, Hicri Şemsi yılın ilk 5 ayında İran'ın komşu ülkeleriyle petrol dışı ticaretinde bir önceki yıla göre büyük bir artış yaşandığını belirterek 20 milyar 636 milyon dolar değerinde 33 milyon 333 bin ton ürünün İran ile 15 komşusu arasında alışverişi yapıldığını belirtti. Bilindiği gibi iki komşu ve dost ülke olan İran ve Ermenistan'ın ilişkileri derin ve tarihidir. 13. hükümet döneminde Tahran ile Erivan arasında ilişkilerin gelişmesi için büyük gayret gösterilmiştir. Bu çerçevede iki ülke yetkilileri arasındaki temaslar sıklaşmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Kapan'da başkonsolosluk açmakla ikili ilişkiler güçlendirmek için ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Tahran hatta Doğu Azerbaycan vilayetinde Ermenistan başkonsolosluğunun açılması için Ermeni tarafa öneride bulundu. Tahran yetkililerinden son 40 yıldır komşu ülkelerle ilişkileri genişletmeye çalışırken Ermenistan'ın İran'la ilişkilerini olabildiğince genişletme çabası Erivan hükümet yetkililerinin gündeminde de yer alıyor. Orta Asya ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin yetkilileri İran'ın bu bölgelerde barışın sağlanmasındaki olumlu ve yapıcı rolünü her zaman vurgulamışlardır. Bu bağlamda Bakü ve Erivan yetkilileri İran'ın barışçıl çözüm sürecindeki rolünü her zaman övdüler. Aslında Tahran'a barışı tesis etme ve sürdürme ve aynı zamanda Orta Asya ülkeleri ile Güney Kafkasya bölgesinin toprak bütünlüğünü sağlama ve garanti altına alma politikası her zaman gündemde kalarak övülmüştür. Bu arada bazı yabancı politikacılar da gelecekte bölge ülkelerine zarar vermek amacıyla yoğun çaba sarf ediyorlar. Örneğin İran'ın Orta Asya ve Güney Kafkasya hükümetleri ve halkları ile ilişkilerinden genişletilmesine düşman olan yabancı politikacılar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Ermenistan'ın güneyinden bir koridor almaya teşvik ederek İran ve Ermenistan'ın ortak sınırları yok etmekle, gelecekte bu ülkenin Güney Kafkasya'da yok olmasına zemin sağlamak ve aynı zamanda İran'a zarar vermeyi amaçlıyorlar. Fakat İran, Güney Kafkasya'nın jeopolitik değişimine karşı olduğunu açıklamakla mevcut fırsatların yabancılar tarafından Kafkasya bölge halklarına karşı suistimal edilmemesine çalışıyorlar. Sonuç itibariyle Ermenistan'ın Kapan kentinde yeni başkonsolosluk açan İran İslam Cumhuriyeti, bölge ve komşu ülkeler ile münasebetlerini geliştirmeye devam etmekle ve Kapan örneğinde olduğu gibi bu doğrultuda pratik adımlar atmakta. Bu çabaların sonucunda İran'ın komşu ülkelerle ticari ilişkilerinde önemli ölçüde artış olmuştur bu gidişat ile önümüzdeki senelerde İran ile komşuların ilişkilerinde özellikle ticaret alanında büyük gelişmeleri yaşanacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Borel'in Amerika hegemonya döneminin sona ermesi ve Avrupa'nın etkisiz rolünü itiraf etmesi konusunda. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, geçen Perşembe günü verdiği bir mülakatta çok kutuplu bir dünyada yaşadıklarını ve mevcut zaman diliminde Amerika'nın tek taraflı hegemonya döneminin sona erdiğini ifade etti. Borrell sözlerinin devamında artık dünyada Avrupa'nın karar verici olmadığını ve Ukrayna Savaşı patlak verdikten sonra korkuya kapıldığını, Avrupa Birliği'nin askeri bir güç değil, ekonomik ve teknik kabiliyetlerine sahip bir blok olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi gibi üst düzey batılı bir yetkilinin dünyada Amerika hegemonyası ve tek kutupluluğun sona ermesini itiraf etmesi, Amerikan yetkililerinin inkar etmesine rağmen bir gerçeği ortaya koymakta. Bu durum dünyada Amerikan karşıtı duyguların artmasıyla görülmektedir. Borrell, Latin Amerika'da anti-emperyalizm ve Afrika'da anti-sömürgecilik duyguların anladığını belirterek, Avrupa Birliği'nin dünyada etkin bir güç olmadığını itiraf etti. Çok kutuplu düzenin gelişmesi çerçevesinde gündeme gelen mesele, Çin ve Rusya gibi yeni küresel güçlerin rolü ve bu iki ülkenin yeni ekonomik güç olan Hindistan ve Brezilya ve G20 üyesi diğer bazı ülkeler ve İran gibi anti-emperyalist ülkelerin uluslararası politika, ekonomik ve güvenlik üzerindeki etkileridir. Rusya ve Çin defalarca küresel ve uluslararası süreç ve gerçeklere göre artık tek kutuplu dünyanın sona erdiğini deklare etmişlerdir. Washington'da kendi güvenlik belgelerinde kendine karşı en önemli tehdit ve temyiz giden güçler olarak nitelemiştir.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada Amerika'nın açık şekilde dünyayı sonuna kadar tek kutuplu olarak tutmaya çalıştığını oysa gidişatın tam tersine olduğunu ve dünyanın çok kutuplu olduğunu belirtti. Rusya ve Çin, Amerika'nın tek kutuplu düzeni korumak için çabalarına defalarca karşı çıkmış ve Amerikan Başkanı Joe Biden'in açıklamalarını reddetmişlerdir. Biden, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerika'nın küresel düzen üzerindeki hegemonyasını korumak ve tek taraflılığı pekiştirmek için yıkıcı eylemlerini iyice bilmekte olup, Ukrayna Savaşı gibi diğer bahanelerle Amerika'nın dünya üzerindeki kendince liderliğini korumaya çalışıyor. Biden kendi başkanlığı döneminde bir kez daha Amerika'nın küresel rolünü yeniden canlandırabileceğini düşünüyor. Bu doğrultuda Amerika, Indo-Pasifik bölgesinde yeniden çabalanır. Pasifik bölgesinde yeni ittifakta kurmakta ve Avrupa ile ittifaklarını güçlendirmek suretiyle liderlik rolünü ifa etmeye gayret göstermektedir. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Amerika ve Çin arasındaki anlaşmazlıklara işaretle Amerika ve Çin'in karşı karşıya gelmesine dünyanın ilgi odağına yer aldığını belirtti. Rusya ve Çin defalarca Amerika'nın küresel bir güç olmasına rağmen modern uluslararası düzenin çok kutupluluğuna doğru hareket etmekte olduğunu deklar etmiştir. Çin gibi yeni güçlerin ekonomi alanında ortaya çıkması ve bazı endeksler açısından Amerika'yı geride bırakması, Washington'un tek kutuplu dünya iddiasını da çürütmektedir. Georgetown Üniversitesi hocalarından Daniel Nixon, Amerika'nın 90'lı yılları ve mevcut yüzyılın ilk 10 yıllık dönemi gibi tarih olarak istisnai dönemine de artık dönmeyeceğini, tek kutuplu hakimiyet döneminin sona erdiğini ve geri dönmeyeceğini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkeni ki felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin
nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde İran yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna'da bulunduğuna dair kanıtlanmamış iddialara dayanarak İran'a karşı yeni yaptırımların uygulandığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin bildirdiğine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hasan Bakri, İran Savunma Bakanlığı'nın tedarik ve araştırmasından sorumlu olan General Seyyid Hüccetullah Kureyşi ve Şahit Havacılık Sanayi ve İslam İnkılabı Ordusu Hava Kuvvetleri İHA Birimi Komutanı General Said Agacani'nin bu birliğin yaptırım listesinde bulundukları açıklandı. Avrupalı yetkililer de geçtiğimiz günlerde çeşitli tweetlerinde Avrupa Birliği temsilcilerinin Ukrayna şehirlerine yapılan saldırılarda İran insansız hava araçlarının rolünün olduğunu iddia ettiler değerli dinleyicilerimiz. Buna karşılık Rusya'dan bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz salı günü Rusya'nın İran İHA'larını kullanıp kullanmadığına dair sorular yanıtladı ve Moskova'nın bu İHA'ların kullanımı hakkında herhangi bir bilgisi yok. Ukrayna ile savaşta Rus isimlerine sahip Rus teçhizatı kullanılıyor ifadesine vurgu yaptı değerli dinleyiciler. Şimdi bu kısa girişten ve bilgiden yola çıkarak bugünkü sohbetimizde Avrupalıların İran'a karşı bu tutumunu, aslında bu hasmane tutumunu konuşmak istiyoruz. Bilindiği üzere çeşitli başarılar elde edilmişti diplomasi arasında. İran'ın ister nükleer meselesi olsun veya diplomaside vardığı aşamaları çok başarılı bir şekilde kat ettiği konusu olsun. Bunlar şimdi Batılıların gözünde İran'ı durdurmak, ister iç huzursuzluklarla veya uluslararası arenada böylesi kısıtlamalarla durdurma vasıtasıyla İran'ı bir tür sıkıştırmaya çalışıyorlar değerli dinleyicilerimiz. Biz de bugün sohbetimizde bunu ve bunun hedefini konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti bizimle birlikte. Sayın Hikmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi Müslüman bacı arkadaşlarımız Müslüman
Türkiye halkına selamlarım kıymetli.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizinle çeşitli sohbetlerimizde özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileriyle ilgili bölgesel alanda ve hem de uluslararası alanda nasıl bir tutum sergilediği konusunda sizin görüşünüzü almıştık. Rusya ile ilişkilerde veya Kafkasya bölgesi ile ilgili olan ilişkilerinde ve tutumlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman kendi politikalarının nasıl uygulandığı ve değişmez bir konu olduğunu söylemiştik. Şimdi dışarıdan Avrupa tarafından bir tür baskı var İran üzerinde. Bu da aslında yeni değil bildiğiniz gibi. Kaç yıldır aslında İran'a yaptırımlar uygulanmaktadır. Çeşitli yetkililer bu liste içinde yer almaktalar. Ancak şimdi zamanlama açısından baktığımızda bu ne anlama geliyor Sayın Hikmeti? Rusya'yı bahane gösterip İran'ı hedef göstermeleri sizce makul ve mantıka uyan bir konu mu acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa Birliği, umumen Avrupa ülkeleri müstakil devletler sayılabilmez. Onlar hemşe, yani 2. Dünya Muharebesi'nden sonra Amerika'nın siyasi iradesi altında faaliyet gösteripler. Amerikalılar ne emredipler, Avrupalılar da hemen icra edipler. İndi de hemen vaziyette. Avrupa Birliği İran'a baskı eleyecek kudrette de değil. Yani biz İran Saddam rejimiyle müharibə aparan vaxtda, onun müqabilində müqavimət göstərən zaman Avropa ölkələri, o cümlədən İngiltərə, Almanya, Fransa bütün var gücləri ilə girişdirə bu məsələyə və İraqa hər növ silah sursat göndərdilər. Ancaq Saddam rejimi məğlub oldu və biz öz ərazilərimizi azad elədik. Həmən siyasət indi də, yəni Amerika tərəfindən Avrupa'ya yer edilir. Yani Avrupalılar özlerinde müstakil iradeleri olmadığı için şimdi nüve danışıklarında da bunu görürük. Her bir sahede görürük. Ticarette görürük. Sanksiyeli meselesinde de görürük. Amerika'nın dediklerini ve Siyonist merkezlerin ilga elediği iradeni onlar icra edirler. Son dönemde de necə olur ki Avrupa Birliği'ne üzv olan devletler bütün var güclerini koyup da özleri her no silah, sursat, dağıtıcı, patlayıcı maddeler Ukrayna'ya gönderirler. Bu taraftan yani böyle bir bahaneyle ki güya İran pilotsuz təyyarələrini Rusya'ya veribdi. Bunun bahanesiyle sanksiya tətbiq edirlər. Bunu da yeniliği yoktu. Yani bu sanksiyalar umumən bu 30-40 ildə Avropa tərəfindən İrana qarşı olubdur. Təsirsiz olubdur. Yani İranın iradəsinə bir təsir göstərən bir amil olmayıb da Avropanın, Amerikanın sanksiyaları və İran iqtisadiyyatı öz gücü ilə davam edir və İranın inkişafı, indi elmi inkişafı dünyada birinci rədələrdədir, birinci yerlərdədir. Sənayemiz, tikinti sahəmiz, hər bir sahə İranda yaxşı inkişaf edib. Yəni hər bir sənaye sahəsində də İranın yaxşı inkişafı. Müxtəlif ölkələr İrandan belə bir silah, sursat ala bilərlər. Buna Avropalılar da mane ola bilməyəcəkdir.
Tahran Radyosu.
Sayın Hikmeti, şimdi bu haberi ve gündemi Batı'nın İranofobi projesi doğrultusunda yürüttüğü psikolojik ve propaganda savaşının bir parçası olarak değerlendirmek mümkün mü acaba?
Bəli, belədir. Yani indi bu son dönemlerde nüvə danışıqları gedirdi. Əsasən daha Amerikanı İran özünə bir tərəf saymadığı üçün müzakirələrdən demək olur ki, təcrid olunmuşdu Amerika. Avropalılar indi zahirdə bir yalancı müstəqillik adı vardı bunlarda. İran bunlarla müzakirə aparırdı ki, bəlkə burada Avropa Birliği, yəni Avropadan olan ölkələr ABŞ'dan müstəqil bir qərar qəbul eləyə bilərlər öz aralarında ki, bu da baş tutmadı. Yəni, həmən danışıqların təsirində indi müxtəlif metodlarla İrana təsir eləmək istəyirlər. Bu da son bu iddiaki qaldırıbla İran müqabilində həmən danışıqlar məsələsinin ətrafında olan yəni ola bilər, təhlil ola bilər. Ona görə də imtiyazlar istəyirlər İrandan alana. Bu da yəni baş tutan deyir. Yəni İran ciddi iradiyə malik bir dövlətdir və dünyada demək olar ki, ən müstəqil, ən bağımsız ölkə İrandır. Ki belə-belə təhdidlərə, belə-belə yalançı təbliğat kampaniyalarına heç vaxt yəni ucuzmayıb.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İsmet.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda son günlerde Avrupa Birliği'nin temelsiz iddialarıyla İran karşıtı yeni yaptırımları konusu etrafında ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki İran'ın rolü hakkındaki son iddiaları ile ilgili gündemi değerlendirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Instagram hesabı üzerinden Kanada yönetiminin İran medyasına yönelik uyguladığı yeni yaptırımları kınaması, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika'nın yaptırım politikasını eleştirerek fiyatların düşmesini istiyorsanız madem piyasaya ürün sunacak ülkelerin üzerindeki ambargoları kaldırın ifadesini kullanması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, basın toplantısında İran yapımı İHA'ların İran tarafından Ukrayna Savaşı'nda kullanılması üzere Rusya'ya sevk edildiği temelsiz iddiaları reddederek söz konusu iddiaların 22-31 kararıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Said İrevani açıklamasının devamında İran'ın Ukrayna krizine dair tutumunun net ve kesintisiz olduğunu hatırlatarak İran'ın Ukrayna krizinin başladığından itibaren tek bir tutum sergilediğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, "Biz her daim Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'ndaki tüm hedefler ve ilkelere saygı göstermeleri gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı. İrevani açıklamasını şöyle sürdürdü. İran kendisine dayatılmış 8 yıllık bir savaş deneyimine sahip bir ülke olarak her daim Ukrayna'da savaşın hemen sona ermesi ve barışın sağlanmasını desteklemiştir ve tüm tarafları sükunete davet ederek gerginliğin artmasından kaçınmaları, anlaşmazlıklarının çözümü için gerçek bir süreç başlatmaları ve bu koşulların oluşmasının kök nedenlerini ele almaları çağrısında bulunmuştur.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e saldırması gibi haberler göze çarparken Cam Hocam gazetesinde Rus yetkili nükleer müzakereler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da gerçekleştirilen İran konulu nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Ulyanov, İran ve Amerika Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ara seçimlerinden sonra nükleer anlaşma üzerinde nihai bir anlaşmaya varabilir ve bu gerçekleşirse kapsamlı ortak eylem planının yeniden canlandırılması çok hızlı bir şekilde mümkün olacak. Çünkü sadece bazı teknik sorunların çözülmesi gerekiyor dedi. Ulyanov sözlerini şöyle sürdürdü. İran ile Amerika arasında herhangi bir anlaşma olasılığı yaklaşan Amerika Kongresi ara seçimleri ile ilgili. Amerikan hükümeti seçim arifesinde müzakere sürecini askıya alma kararı aldı. Ancak buna rağmen müzakere sonucunun olumsuz olduğunu ve müzakerelerin sona erdiğini söylemek için hiçbir neden yok. Müzakerelerin seçimlerden sonra devam edeceğini öngörüyoruz. Bu büyük olasılıkla Kasım ayının ikinci yarısında gerçekleşecek.
Şehre gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi, Hamas ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine dair yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Suriye ile Hamas arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını tebrik ediyor, bunun Filistin meselesine fayda sağlayacağını inanıyoruz ifadesi kullanıldı. Ensarullah, Suriye ile Hamas arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin direniş ekseninin gücünü artıracağını vurguladı. İslami Direniş Hareketi Hamas ile Filistinli direniş gruplarından oluşan bir heyet, geçen çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştü. Görüşmede Beşar Esad, Suriye yönetiminin Suriye halkının bir yanda direniş davasına, diğer yanda çıkara dayalı ilkelerine ve derin inancına dayanarak karşı karşıya olduğu savaşa rağmen direnişi destekleyen pozisyonunu hiçbir şekilde değiştirmediğini vurguladı. Esad ayrıca savaştan önce ve sonra herkesin bildiği Suriye değişmeyecek ve direnişe destek olmaya devam edecek dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyicilerimiz, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere hayvanlar öykülerini irdelediğimiz sohbetimizde uzak görüşlü olmaktan, hile yapmak ve bunun olumlu yönünden ve düşmana güvenmenin zararlarından söz etmiş, bu bağlamda bazı masalları anlatmıştık. Yine en son bölümde demiştik ki hayvanlar öykülerinde yaygın olan bir başka tema kanaat ve yetinmenin faydaları ve aşırı hırsın zarar ve ziyanı konusunda ikazda bulunmaktır. Aslında hayvanlar öykülerinde işlenen temalar oldukça fazladır ve programımızın kısa süresinde hepsini anlatmak neredeyse imkansızdır. Hayvanlar öykülerini sizlere anlatmak istediğimiz son tema fitnecilik ve gammazlık yapmaktır. Bu temayı daha iyi anlatabilmek için sizler için Kelile ve Demne adlı eserden Arslan ve İnek öyküsünü seçtik. Birlikte dinleyelim.
Çok eski zamanlarda bezirganın biri ticaret yapmak amacıyla iki ineğini yanına alarak yola çıktı. Yolda giderken inekler bir çukura düştü. İneklerden biri öldü, öteki de ağır yaralandı. Bezirgan da yaralı ineği bıraktı, gitti. Yaralı inek yoğun bir çabanın ardından kendini içine düştüğü çukurdan kurtardı ve yakınlarda bulunan çok güzel bir meraya gitti ve burada bulunan otlarla iyice beslendi ve birkaç güne kalmadan sağlığına kavuştu ve iyice şişmanladı ve mutluluktan yüksek sesle mölemeye başladı.
İneğin geldiği mera aslında bir arslanın hüküm sürdüğü alandı. Arslan burada yaşayan hayvanların kralıydı. Arslan o güne kadar hiç inek sesi duymamıştı. Bu yüzden bizim ineğin mölemesini duyunca çok panikledi ama hiçbir şey demedi. Arslan'ın sarayında Kelile ve Demne adında iki çakal yaşıyordu. Demne çok bencil, açgözlü biriydi. Sürekli Arslan'a yalakalık yapmaya ve onun yakın danışmanı olmaya çalışıyordu. Demne hemen Arslan'ın paniklediğini fark etti ve bu yüzden ineğin peşinden gitti ve onunla arkadaşlık kurdu. Daha sonra Demne Arslan'ın yanına geldi ve ineğin sesinden paniklemesini fırsat bilerek ona yakınlaşmaya çalıştı. Demne Arslan'dan korkusunun sebebini sordu. Arslan da ona durumu anlattı. Demne Arslan'ın duyduğu sesin geçenlerde bu meraya gelen bir ineğe ait olduğunu söyledi ve ardından gidip ineği Arslan'ın yanına getirdi. Arslan inekten hoşlandı, onu kabul etti ve yavaş yavaş her işte inekle istişare etmeye başladı.
Ancak çok kıskanç ve bencil olan Demne bu ilişkiden rahatsız olmaya ve ineğin onun yerini işgal ettiğini düşünmeye başladı. Bu yüzden Demne ineği yok etmeye karar verdi ve gammazlık yaparak Arslan'ı ineğe karşı kışkırtmaya başladı. Demne Arslan'a inekten naklen yalan dolan sözler söylüyor ve aynı işi ineğin yanında yapıyordu. Demne'nin gammazlığı ve fitneci oyunu yavaş yavaş işe yaramaya başladı ve Arslan ineğe karşı derin kin besledi ve alelacele ineği helak etmeye karar verdi. Ancak bu macerada Demne'nin arkadaşı Kelile sürekli Demne'nin yaptıklarına karşı çıkıyordu. Fakat Demne arkadaşına kulak vermiyordu.
Tahran Radyosu.
Arslan ineği öldürdüğü için çok pişmandı ve Demne Arslan'ın pişmanlığını gidermeye çalışıyordu. O sıralarda Demne'nin yaptığı gammazlık ve çıkardığı fitneden rahatsız olan Kelile sürekli Demne'yi serzeniş ediyor ve gammazlığın ve fitneciliğin kötü akıbeti hakkında uyarıda bulunuyordu. Sonunda bir gece kaplan Kelile ve Demne'nin inekle ilgili konuşmalarını duydu. Ve hemen gidip Arslan'ın annesine durumu bildirdi. Oğlunun yaptığı adaletsizlikten zaten rahatsız olan anne Arslan hemen oğlunun yanına gitti. Macerayı anlattı. Oğlundan ineğin intikamını almasını istedi. Sonunda bir oturum düzenlendi ve Demne ortaya atılan delillere dayanarak suçlu bulundu. Ve Arslan ölümünü emretti.
Evet, bu öykünün esas karakterinden biri bencil ve fitneci Demne'dir. Yine Kelile, Demne'nin dostu ve uzak görüşlü karakterdir. Öykünün anti kahramanı çok saf biri olan inektir. Arslan, güçlü ve ormanın kralıdır. Kaplan, maceranın şahidi ve anne Arslan da akıllı ve tedbirli karakterdir. Arslan ve İnek öyküsü Kelile ve Demli adlı eserin ilk öyküsüdür ve eserin ana öyküsü sayılır ve kitabın adı da bu öyküden alınmıştır. Öykünün ana teması gammazlık yapmaktır ki sonuçta şer karakterler dostları birbirinden ayırır.
Ancak bu tema Arslan ve İnek öyküsünün işlediği tek tema değildir. Bunun yanında haset, mevcut düzene karşı ayaklanma, cesaret ve korkusuzluk, hilekarlık, saf ve zayıf karakterlerin mazlumiyeti bu öykünün işlediği diğer temalar sayılır. Arslan ve İnek öyküsünün içinde öykünün kahramanlarının dilinden 18 kısa öykü daha anlatılmaktadır. Bu öyküde öykünün kahramanlarının dilinden çeşitli ahlaki ve sosyal meseleler ve yine kralların ve sarayların içinde cereyan eden bazı olaylar ve sırlar anlatılır. İşte bu yüzden bu öyküyü ve buna benzer öyküleri sosyolojik açıdan irdeleyerek birçok siyasi ve sosyal ince noktayı ortaya çıkarmak mümkündür.
Gelin hep birlikte öykümüzün kahramanlarının kişiliğini ve huylarını simgeleyen söz ve davranışlarını ve çeşitli meselelere yönelik bakışlarını gözden geçirelim. Öykümüzün bir giriş bölümü var ki insanlar aleminde geçiyor. Bezirgenin biri oğullarını çalışmaya teşvik ediyor. Oğullarından biri ticaret yapmak amacıyla yola çıkıyor. Bu genç bezirganın inekleri vardır. Yüklediği arabası ve inekleriyle giderken yolda inekler çamur dolu bir çukura batar. İneklerden biri ölür ve öteki zar zor kendini kurtarır ve yakınlarda bir arslanın kralı olduğu bir meraya gider.
Buradan sonra öykü hayvanlar alemine giriyor ve gerçekte esas öykü başlıyor. Öykünün ta başından esas kahramanları bir bir anlatılıyor. Arslan genç, olgun ve diktatör bir karakterdir. Demne ise hırslı ve bencil. Kelile ise akıllı, muhafazakar ve her işin akıbetini düşünen bir karakter. Öykünün esas kahramanı Demne'dir ki işler ve olayların akışı onun elinde sayılır ve onun saikleri ve aldığı kararlar öykünün akışını sağlar.
Genel olarak bu öyküde birkaç özel saik ile beraber birkaç hareket söz konusudur. İlk hareket Demne'den başlar ki Arslan'a yaklaşır ve ondan neden kaygılı olduğunu sorarak durumu öğrenmek ister. Demne, Arslan ızdırabından musludur çünkü Arslan'ın yumuşak karnını kullanarak onun gözüne girmek ister. Kelile ise Demne'yi Arslan'ı işini burnunu sokmaktan men etmeye çalışır ve bu işin çakallara yakışmadığını söyler. Ancak Demne böyle bir fırsatı kollamaktadır ve şimdi Arslan'ın gözüne girebilmek için iyi bir fırsat bulmuştur ve bu yüzden kararından vazgeçmek istemez. Sonunda iki çakal arasında devam eden bu sürtüşmenin ardından Demne harekete geçer.
Her hedefe ulaşmanın bir ön hazırlığı vardır. İlk hareket bencillik saikiyle başlar ki bu da Demne'nin Arslan'ın yanına gitmesidir. Demne Arslan'ın yanına giderek ona hizmete amade olduğunu beyan eder. Demne zeki biri olduğunu göstermeye ve Arslan'a duyduğu saygıyı beyan etmeye ve böylece onun gönlünü kazanmaya çalışır. Arslan yavaş yavaş Demne'ye alışır ve sonunda neden muzdarip olduğunu Demne'ye anlatır ve Demne arsanı sakinleştirir.
Demne'nin amacına ulaşmak üzere ikinci hareketi gidip ineği getirmeye ikna etmeye çalışmakla başlar. Demne ineği Arslan'ın yanına getirmeyi başarır. Arslan inekten çok hoşlanır ve onunla arkadaş olur. Ancak bu noktadan sonra Demne'nin kıskançlık duygusu kabarmaya başlar ve haset aklını gözünü kör eder. Bundan sonra Demne'yi harekete geçiren etken kıskançlığıdır. Kral Arslan'a yakınlaşmak amacıyla başlattığı hareket ters sonuç vermiştir ve Demne her şeyi kaybettiğini düşünmeye başladı. Pişmanlık ve haset Demne'nin doğru düşünmesine mani olur. Bu arada Demne'nin arkadaşı Kelene'nin nasihatleri de işe yaramaz. Haset sadece Demne'nin gözlerini kör etmekle kalmamış, kulaklarını da adeta sağır etmiştir.
Demne'nin üçüncü hareketi yani gammazlığı ve fitneciliğinin amacı ineği ortadan kaldırmaktır. Öykünün en önemli bölümü ise bu noktadan başlar ve sonuna kadar devam eder.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızı ve analizini burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bırakıyoruz.
Bizi parstay.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri. Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleriyle aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizde önce Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarına değineceğiz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında ithamların devam etmesi.
Bakü'nün İran karşıtı hasbane propagandalarının sürmesi.
Ve Zengezur koridoru ile ilgili tartışmaların devam etmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki karşılıklı suçlamalar ve sınır anlaşmazlıkları devam ediyor. Bu arada her iki tarafın yetkilileri barıştan bahsediyor ve bu konuda anlaşmalar imzalıyor. Buna rağmen taraflar arasındaki sınır gerilimleri devam ediyor. Aynı zamanda Dağlık Karabağ Savaşı'nın galibi olan Azerbaycan Cumhuriyeti son dönemde Ermenistan yanlıları ile gerginlik ve çatışmayı gündeme almıştır.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısında yaptığı açıklamalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi ve Fransa'nın tutumuna yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Bakü 44 günlük Karabağ Savaşı'nı başlatmakla suçladı. 2020 yılında Güney Kafkasya'da savaşın çıkmasında Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni desteklemesinin de bunda önemli bir rol oynadığını belirtti.
Görünen o ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı da uluslararası ve çok taraflı toplantılarda Bakü hükümetinin hedeflerini ilerletmeye çalışıyor. uzmanlar bağımsız devletler liderlerinin Astana'daki son toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Fransa'ya karşı çocukça meseleleri gündeme getirdiğini söylüyorlar. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleneksel bir müttefiki Fransa'dır ve İlham Aliyev ve aile üyeleri tarafından her yıl en az bir resmi olmayan Paris gezisi gerçekleştirilmektedir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan organı İran'ın kuzeybatı sınır bölgelerinde İslam devrim muhafızlarının kara kuvvetleri tatbikatını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Yeni Musavat gazetesi Tahran'ın her konuda Bakü'yü hedef alması için ilginç nedenler başlıklı haberinde Komutan Hüseyin Selami'nin komşu ülkelere Siyonist rejimi bölgeye getirmemeleri tavsiyesinde bulunduğu sözlerine atıfta bulunarak Kuzey Aras Müslüman halkının kamuoyuna yönelik sahte ve yanıltıcı içerikler yayınladı. Gazete, Komutan Selami'nin Tahran'ın komşu ülkelerle dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurulmasından yana olduğuna değinerek, ırkçı İsrail'in İran'ın güney ve kuzeybatı sınırlarının bir kısmına nüfuz ettiğini belirttiğini yazdı.
Tahran Radyosu.
Gazete ayrıca Komutan Selami'den nakilen İsrail'in bölge ülkeleri ve halkları arasındaki güveni yok etmek istediğini belirterek, Aras Nehri kuzey ülkelerinden İsrail'i kendi topraklarına sokmamalarını istediğini belirtti. İlham Aliyev hükümet yetkilileri ve bizzat kendisi İranlı yetkililer ile görüşmelerinde, Tahran'ın her zaman bölgede yabancıların özellikle Siyonist rejimin siyasi ve askeri varlığına karşı olduğunu vurgulamıştır. İlginç olan nokta, İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu Bakü yetkililerinin Tahran'ın bu alandaki tutumunu vurgulamasıdır. Zira onlar da yabancı güçlerin bölgedeki varlığını bölge halklarının çıkarlarına karşı biliyorlar. Buna rağmen Yahudi Ajansı Rusya'dan kovulmanın ardından bölgede hiçbir şeyi dikkate almadan ve hatta belki de Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle danışmadan Bakü'yü kendi merkezi olarak seçti.
Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, Siyonist rejimin eski Bakü maslahat güzarı Arkadi Milman'ın Bakü'de İsrail Azerbaycan Cumhuriyeti halkını onlarla danışacak seviyede görmüyor. İsrail Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Müslüman halkını dünyanın birçok milleti gibi kendi kölesi ve hizmetçisi olarak görmektedir sözlerini unutmadı. Tüm bu siyasi ve medyatik kara ortama rağmen yabancı akımlara bağlı bazı medya kuruluşları devrim muhafızları askeri tatbikatını Azerbaycan Cumhuriyeti için bir tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar. Halbuki İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, bu tatbikatın komşu ülkeler için mesajı barış ve dostluk ve istikrarlı güvenliğin pekiştirilmesi ve düşmanlar için İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile diğer İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını savunmaya ve kararlı bir şekilde herhangi bir tehdide karşı yanıt vermeye hazır olduğunun duyurulmasıdır, dedi.
İran'ın kuzeybatı bölgesinde 17 Ekim'den itibaren başlayan İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin 3 günlük tatbikatının düzenlenmesi, İslami İran'ın bölgede küresel Siyonizm ve İslam İnkılabı'nın yeminli düşmanlarına İran'ın askeri iktidarını göstermenin yollarından sadece biridir. Siyonist rejim, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal ederek fiilen provokatif eylemler ve İran'a yönelik tehditlerle bölge halklarını, başta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkını, bu bölge halklarının ana vatanına karşı kışkırtmaya çalışmaktadır.
Kudüs işgalci rejimi, Siyonistlerin yaşadığı bölgeden uzak bir yerde Müslüman ve Şiileri askeri çatışmaya sürüklemeye çalışırken, İlham Aliyev hükümeti yetkilileri de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Müslüman halkının çıkarlarını dikkate almadan Siyonist rejimle işbirliği yapmakta, böylece Müslüman milletlerin sorunlarını artırmaya ve yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde çalışan Siyonist medyanın yıllar önce başlayan ve halen de devam eden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda bombardımanını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
Türkiye, Zengezur diye adlandırılan koridor meselesini öne sürerek bir kez daha Güney Kafkasya bölgesinde gerilimleri arttırmak ve bölge halkının çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atmak istiyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde bu koridor ile ilgili korkuların yersiz olduğunu, böyle bir koridorun kurulması vurgusunun Türkiye'nin Hazar bölgesinde bağlanması çabası çerçevesinde olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki bu maceracılığı, bölgenin jeopolitik sınırlarını değişmesi tehdidine ve iki ülke bölge yetkililerinin ciddi şekilde karşı çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınırın ayrılmasına ve kesilmesine neden olan bir tehdit söz konusudur. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Rusya aracılığıyla barış anlaşması imzalandı. Bu savaşta Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bazı bölgelerinin kontrolünü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kaptırdı. Bundan sonra Bakü, Ankara'nın desteğiyle defalarca Ermenistan'ın güneyindeki Siyunik ilindeki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne uzanan bir koridorun devralınmasını talep etti. Ancak bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şu açıklamada bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Zengezur koridoru olarak adlandırdığı mesele barış görüşmelerinde incelenmemiş ve hiçbir zamanda ele alınmayacaktır.
Bakü-Erivan ve Ankara-Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci yavaş ilerlerken bu konu Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ileri sürülmektedir. Halbuki Azeri ve Ermeni güçleri sürekli sınır noktalarında bile çatışıyor ve sınır bölgelerinde birbirleriyle bir an bile olsun geçinemiyor. Bu bağlamda her iki taraf da diğer tarafı çatışmanın başlatıcısı olarak tanımlıyor. Bu koridor önerisi Rusya tarafından da reddedilmiştir. Ve bu bağlamda Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Orçuk şunları söylemiştir. Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki üçlü müzakereler sırasında Güney Kafkasya bölgesindeki koridor tartışılmadı. Böyle bir mesele söz konusu değildir.
Bakü'nün Ankara'nın desteğiyle Zengezur koridorunun oluşturulması konusundaki ısrarı İran İslam Cumhuriyeti tarafından da defalarca reddedildi. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Bölgenin tarihi ve jeopolitik sınırlarında herhangi bir değişiklik ve İran ve Ermenistan'ın transit durumundaki değişiklikler İran İslam Cumhuriyeti açısından reddedilmektedir.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın koridor ile ilgili kaygıların temelsizliğine ilişkin iddiası ve bu koridorun Hazar Denizi'ne bağlanması için bir plan olduğunu belirtmesi, uygulamada Güney Kafkasya bölgesinde gerginliğin tırmanmasına neden oluyor ki, bu da bölge ve sakinlerinin lehinde olmayacak. Oluşturulması halinde sadece bir ulaşım koridoru olmayıp Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında zaman zaman yaşanan gerilimler içinde yeni bir zemin oluşturacaktır. Bölgenin jeopolitik ve tarihi sınırlarında değişikliklere neden olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri ise bölgede istikrar ve barışı korumak için bölgede bulunmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ise İslam İnkılabı muhafızlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerindeki tatbikatları ile ilgili olarak bölgede barış ve istikrarın korunması için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Ve şunları kaydetti. Devrim muhafızlarının tatbikatın açık mesajı komşu ülkeler için barış, dostluk ve istikrarlı güvenliğin pekiştirilmesidir. Ve düşmanlar için ülkenin sınırlarını savunmaya hazır olduğunun bir beyanı ve bölge dışı ülkelerin herhangi bir tehdit ve müdahalesine kararlı bir yanıt mahiyeti taşıyor.
Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluşu SİKA liderliğinin toplantısı 6 işbirliği belgesini imzalayarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da çalışmalarını sonlandırdı. Bu bağlamda Kremlin Sarayı bir bildiri yayımlayarak Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluşu başkanları Kazakistan'ın başkenti Astana toplantısında 6 işbirliği belgesini onayladığını duyurdu. Söz konusu bildiri katılımcı ülkeler tarafından imzalandı.
Bildiri uyarınca Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluş bir konferanstan bir organizasyona dönüşecek. Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluş'un bir konferanstan bir organizasyona dönüşmesi, bu uluslararası organizasyonun daha önemli ve etkili işlere girmesini sağlıyor. Astana bildirisinde bilgi teknolojisi güvenliğini sağlamaya yönelik bir işbirliği ve Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin uygulanmasına yönelik bir operasyonel plan yer alıyor.
Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluşu Zirvesi'nin Kuveyt'e üyelik verme kararı 2024 yılında toplantıya başkanlık etme kararının yanı sıra Liderler Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun düzenli olarak toplanması kararı da Astana toplantısında üyeler tarafından onaylandı. Ayrıca Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluşu fonunun tüzüğü de onaylandı. Kuşkusuz son 10 yıllarda Amerika gibi hegemonik bir ülkenin küresel liderliğine karşı savaşmak amacıyla çok kutuplu bir dünya düzeninin yaratılması Asya kurum ve kuruluşlarının tanımlanmış hedeflerinden biridir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya deyin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, halkın sözlerinden korkmamanın tebliğin şartı olduğunu belirterek hakikatin aydınlanmasının takvanın getirisi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. O gelip geçen peygamberler öyle kişilerdir ki Allah'ın elçiliğini yapıp hükümlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı ve hesap görmeye de Allah yeter. Belli ki iletmek ve İbla ve tebliğ şartı işte korkmamaktır ki Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı. Diyorsun ki, eğer bunu yaparsam bu dünyada zararlı çıkabilirim. Peki, hesap görmeyi de Allah yeter. Hesap yapmayı Allah'a bırakın ve Allah'ın size hesap yapmasına müsaade edin. Eğer halkın yargılanmasını, çeşitli yargılarını Allah'tan korkmanın yerine koyarsak sorun çözülür. Zira Allah-u Teala'dan korkmak takvadır. Eğer bunu bir kenara koyup halktan korkuyu yerine koyarsak o zaman Allahu Teala'nın söylediği Furkan bulunmayacaktır. Allah'tan çekinirseniz hayırla şerri ayırt etme kabiliyetini verir size. Bu Furkan takvadan kaynaklanır. İnsan için gerçeklerin aydınlanması takvanın getirisidir ve bana göre bu mesele çok önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.